Cinayet Mahallinden Mehmet Uhri. Sonunda geldin demek cinayet mahalline. Elbet gelecektin, geç bile kaldın diyerek sıcak bir sarılmayla başladı muhabbetimiz. Doğup büyüdüğüm şehre yıllar sonra uğradığımda çocukluğumun geçtiği sokaklarda bir yabancı gibiydim. Mahalle aynı olsa da hafızamdaki sokaktan eser yoktu. Bahçeli küçük evlerin yerini alan apartmanlar, gökten araç yağmış hissi veren araba ve insan kalabalığında yer yön bulmakta zorlanıyor, amaçsızca yürüyordum. Değişim ve dönüşüme doğup büyüdüğüm evde direnememiş, sıradan bir apartmana benzemişti. Bir tek gökyüzü değişmemişti. Çocukluğumda hayal dünyamı süsleyen gizemli küçük bulutlarla gökyüzü orada öylece duruyordu. Sokakta amaçsızca inerlerken tanıdık bir ses önce ismimi haykırıp sonra da beni kucakladı. Mahalle ve çocukluk arkadaşım sanki yıllar öncesinden sesleniyordu. Sıcak bir buluşma oldu. Sahibi olduğu o küçücük emlakçı dükkanının önünde bir süre oturup sohbet ettik. İmkanda pek değişmemiş olduğumuz yalanını karşılıklı söyleyerek söze başlasak da, mahallenin kalan son morukları olduğumuzu kabul edip halimize gülüştük. Arkadaşım birkaç şehir dolaştıktan sonra doğup büyüdüğü yere dönmüş, memuriyetten emekli olup babasından kalan dükkanında emlakçılık işine başlamıştı. Çocukluğunda olduğu gibi enerjik, neşeli ve şaka dolu konuşuyor, yerinde duramıyordu. Netice olarak giden sendin. Söyle bakalım, hangi rüzgar attı bunca yıl sonra seni buralara?
Bilmem.
Geldim işte. Fena mı? Bak, evlen bakıyorsan yardımcı olurum. Senin için değil, kendim için istiyorum. Bu yaştan sonra muhabbeti adam bulmak kolay olmuyor.
Kaldığı kadarıyla eskilerle idare ediyoruz.
Durumun senin için de farklı olduğunu düşünmüyorum. Cevap vermemi beklemeden neşeli bir kahkaha atıp, ''İyi ki geldin yahu, gidemezsin, çay koyuyorum.'' diyerek dükkana yöneldi. Az sonra yine aynı heyecanla gelip yanıma oturdu. Sokaktan geçen biriyle selamlaştı. Lafının arasına girecek fırsatı bulduğumda ''Neden öyle dedin?'' diye sordum. Şaşkın biçimde yüzüme bakıp ''Hoppala, ne dedim de alındın şimdi?'' diye yanıtladı. Sonunda geldin cinayet mahalline derken ne anlatmak istiyordun? Aman, ben de gereksiz gevezelik ettim sandım. Derler ya, her katil cinayet mahalline uğrarmış. Bu sokaklar, bu mahalle çocukluğumuzu barındırmıyor mu?
Evet.
Bilirsin, çocukluğunu öldürmeden insan erişkin olamıyor. Koca bir ömrü ergin olma kaygılarıyla tükettikten sonra çocukluğumuzu öldürdüğümüz cinayet mahalline gelip bir bakmadan da edemiyoruz. Geride bıraktığımız ne var diye bakınırken çocukluğumuzun masumiyetini de arıyoruz sanırım. Sen gitmemişsin ama.
Ben de gittim.
Çok kısa bir süre sonra erişkin olmanın bana göre olmadığını anladım. Herkes bir şey söylüyordu. Bazılarına göre beceriksiz, kimine göre korkaktım. Sorsalar başkası olmak istemedim derdim. Kıyamadım içimdeki çocuğu öldürmeye. Dönüp geldim ve doğduğum, büyüdüğüm sokaklarda içimdeki afacanla yaşamayı seçtim. Hangi seçim daha doğruydu? Hiç bilemeyeceğiz sanırım. Aman, ne önemi var? Öyle de böyle de hayattayız ve neredeyse 50 yıl sonra birbirimizi bulduk, konuşuyoruz. Daha ne olsun? Cevabımı beklemeden yine o çocuksu heyecanla ayağa kalktı. Çay demleyip geliyorum diyerek içeri geçti. Sokaktan geçmekte olan gençten bir adam eliyle işaret edip bizimkini sordu. İçeriği gösterdim. Selam söyle. Bir ara uğrarım dedi ve uzaklaştı. Arkadaşıma tanımadığım birinin selamını iletmek zorunda kaldım. Bir sürede buna güldük. Çocukluğumuzun mahallesinden kalan bir şey olup olmadığını sordum. Eliyle sokağın ilerisini işaret edip, bir tek abdestsiz domuzun evi ayakta kaldı. Sizin evle birlikte eskiden hiçbir şey kalmadı dedi. Abdestsiz domuz sözünü tekrarlayıp gülmeye başladım. Bir süre öylece güldük. İyi geldi. Sahi, Bir doğu vardı. Suratsız bir hacıydı. Çocuklarını da sokağa salmazdı. Elinde tesbihi, kafasında takkisi, ayağında poturuyla camiye giderdi. Çocukken ondan korkardık. Ama en güzel erik nerede? Onun bahçesindeki ağaçtaydı. Duvarına tırmanıp gizlice ağaca çıkar erik toplardık. Bir keresinde ağaçta yakalanmış, nasıl ineceğimizi bilememiş, elinden zor kurtulmuştuk. Hacı ise sakalından utanmadan peşimizden koşturmuş, "Abdestsiz domuzlar!" diye küfür savurmuştu arkamızdan. Mahalleli bu duruma gülmüş, hacının adı da o günden sonra mahallenin dilinde abdestsiz domuz olarak yerleşmişti. Sahi ne yapıyor onlar? Hacı hayatta mı? Maalesef. Pandemi neredeyse ailenin tamamını alıp götürdü. Bir tek oğulları kaldı. O da evden pek çıkmıyor. Evine talep olan müteahhitlerle bile görüşmüyor. Geleni gideni de yok. Zor olmalı. Vallahi ne diyeyim, geçenlerde bir rastlantıyla görüştüğümde yaşadığı trajedinin boyutunu anladım. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Dükkana girip çayları doldurdu. Elinde tepsiyle ağır adımlarla gelip çayı uzattı. Çayı şekerli içmesine takılınca, "Dedim ya, çocukluğu bırakmadım." "Neyse o. Paşa çayından bir tık öte," diye yanıtladı. Çayımı yudumlarken hacıların yaşadığı trajediyi anlatmasını istedim. Gülümsedi. "Boşuna cinayet mahalli demedim buralara. Dinle o zaman," diyerek anlatmaya başladı. Bir rastlantıyla karşılaştığım ailenin kalan son ferdi yaşadıklarını anlatıp, "Öyle bir vebal ki yaşayarak ödemek zorundayım. Yaşadıklarımdan sonra böylesi ceza az bile. O yüzden ne o yavru kedinin ne de kurtarmaya çalışanların vebalini almak istemedim. Hadi git şimdi," diyerek göndermişti beni. Her şey mahallenin çocuklarının yavru kedilerden birinin köpekten kaçarken can havliyle hacının erik ağacına tırmandığını haber vermeleriyle başladı. Bahçe kapısındaki zili çalıp bekledim. Açan veya ses eden olmadı. Israrla zili çalmayı sürdürünce kapı hafifçe aralandı. Yüzünü göstermeye bile yanaşmadan ne istediğimi sordu. Durumu anlatıp yavru kediye indirmek için yardım etmek istediğimi söyledim. Cevap vermeden kapıyı kapattı. İtfaiye çağırıp yardım isteyeceğimi söyleyince kapı tekrar açıldı. Üzerinde yıpranmış sabahlığıyla ev sahibi göründü. Yaşına göre hayli çökmüş görünüyordu. Elini kaldırıp, "İtfaiye olmaz, içeri gel. Birlikte çözmeye çalışalım," dedi. Yabani otların boy atıp kuruduğu bakımsız bir bahçe içinde izbe sayılabilecek o iki katlı evde tek başına yaşıyordu. Evin paslı demir panjurlarının çoğu kapalıydı. Kapıyı açıp içeri girmeme izin verdikten sonra hiçbir şey söylemeden gözden kayboldu. Yavru kedinin tırmandığı erik ağacına yöneldim. Ancak kalın ve yüksek gövdeli ağaç ha deyince tırmanmaya uygun değildi. Birkaç denemeden sonra pes etmek üzereyken ev sahibinin eski ahşap bir merdivenle yanıma doğru geldiğini gördüm. Üstünü değiştirmiş, işçi tulumuna benzer bol cepli bir şey giymişti. Merdiveni dayayıp ağaca tırmanmaya niyetlendiğini görünce ben çıkarım diyerek merdivenin yerini değiştirdim. Cevap vermesini beklemeden ilk basamağa ayağımı atmamla basamak kırıldı. Adam söylenerek yanıma geldi. "Ben de zamanında sizin gibi dik başlıydım. Laf dinlemezdim. Merdivenin o basamağının sağlam olmadığını söylememe fırsat bile vermediniz." "Diğer basamaklarda böyleyse işimiz var." "Emin değilim. O yüzden kendim çıkmak istedim. Ne de olsa sizden daha hafifim." "Olmaz. Yani siz merdiveni tutun, kıpırdamasın. Ben çıkarım." O az konuşan, asık suratlı, inatçı adamı ikna edemedim. "Daha kimsenin vebalini alamam," diyerek merdivene çıkmama engel oldu. Olası bir aksiliğe karşı merdiveni tutarak ona yardımcı oldum. Çevik sayınabilecek bir tırmanışla ağaca çıktı. Adamın yaklaştığını gören yavru kedi ürküp daha da uç dallara yöneldi. Bizimki inatla tırmanmaya devam etti, ancak kediye ulaşamadı. Bir süre böylece durup nefeslendi. Adamın durduğunu gören yavru kedi ise miyavlamasını sürdürüyordu. İhtiyar cebinden çıkardığı küçük mama kabını üzerinde olduğu dala acıkmış olan kedi için bıraktı. Beklemeye başladık. Arada sert esen rüzgar ikisinin de dengesini bozuyor gibi olsa da heyecanlı bekleyiş çok sürmedi. Ürkek, korkak da olsa mamaya yaklaşmasını fırsat bilen adam yavru kediyi ensesinden yakalayıp tulumunun içine yerleştirdi. Sakin hareketlerle aşağıya inmeye başladı. Merdivenin tepesindeyken eğilip kediyi bana doğru uzattı. Yakalayıp yere bırakmamla minik afacan gözden kayboldu. Bizimkinin sakin adımlarla ve son basamağa dikkat ederek merdivenden inmesine yardımcı oldum. Merdiveni elime alıp nereye bırakacağımı sordum. Evin arkasını işaret etti. Arka bahçeye merdiveni bıraktım. Paslanmış demir sandalyeler ve mermeri matlaşmış masadan oluşan köhne bahçe grubunu işaret edip oturup soluklanmamı istedi. Eve girip gözden kayboldu. Az sonra bir şişe su ve iki bardak getirip masaya bıraktı. Az konuşuyor ve konuşurken yere bakıyor, gözlerini kaçırıyordu. Kim olduğumu, ne iş yaptığımı bile sormadı. Yordu bizi kerata. Yaşayacak ömrü varmış dedi. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Kimsem yok. Babamdan kalma bu evde yalnızım. Hepsi gitti, ben kaldım. Az önce tırmandığım erik ağacını rahmetli babam dikmişti. Ne oldu yakınlarınıza? Öldüler. Annem, babam, kız kardeşim ve eniştem. Hepsi öldüler. Kaza mı? Hastalık dediler ama kaza. Hem de benim yaptığım bir kaza. Onlar gitti. Veballeriyle yaşamak bana ceza oldu. Ben kötü bir insanım. Burası da benim cezaevim. Az önce daha kimsenin vebalini alamam diyerek bunun için mi merdivene çıkmama izin vermediniz? Susup cevap vermedi. Bardaklara su doldurup uzattı. Suyu yudumlarken sessizce bekledim. Anlatmak ister misiniz? Diye sordum. Bir süre elindeki bardağa ve içindeki suya baktı. Kararsız görünüyordu. Bugün iyi bir şey yapıp ağaçtaki kediye şans verdiniz. Siz kötü bir insan değilsiniz diye üsteledim. Dudağının kenarında acı bir gülümseme belirdi. Siz gelmeden kedinin ağaçtaki çaresizliğini görüp öylece bakıyordum. Israrla kapıyı çalıp itfaiye çağıracağım demeseniz, belki de sadece izlemekle yetinecektim. İnsan yaptığı kadar yapmadıklarıyla da kötü olabiliyor dedi. Siz kötü biri olamazsınız. Beni koruma koruna ağaca tırmanıp kediyi kurtarmak için kendinizi riske ettiniz. Riske etmek. Evet, sanırım doğru sözcük bu. Risklere bakıp karar almak. Sonrası pişmanlık olsa da. Boşalan bardağını tekrar doldurdu. Şişeyi masaya bıraktı, başını önüne eğip anlatmaya başladı. Pandemi sürecinde görece daha sakin ve müstakin olduğu için ailecek baba evine doluştuklarını, bu kuytu adada hastalıktan uzak durabileceklerine inandıklarını anlattı. Ailenin okumuşu olarak süreci yakından takip ettiğinden, virüsün bulunduğu ilk andan itibaren tüm bilgilerin bilim çevrelerince paylaşılması sayesinde 9 ay gibi inanılmaz kısa sürede aşıların geliştirilebilmesinin insanlığın mucizesi olarak görülmesi gerektiğinden söz etti. Sonra ne oldu? Mucizelere inanmayan ve aklıyla her şeyi çözebileceğini düşünen biri olarak aşılara kuşkuyla yaklaştım. Hacı babam da inancı gereği aşılara güvenmiyor, kuşku duyuyordu. Meğer kuşku da virüs gibi bulaşıcı bir hastalıkmış. Aşı konusunda tereddüt edip uzak durdum. Ev halkını da peşimden sürükledim. Aşı olmadılar mı? Benim aklıma uyup olmadılar. Bu evin bizi koruyacağına inandılar. İlk kim hastalandı? Evin dışarıyla bağlantısını ben sağlıyordum. Pandeminin gerilediği sanılan ikinci yılında bir şekilde virüsü kapıp eve getirmişim. Hiç anlamadım. Hastalığı ayakta geçirdim. Diğerlerinin ise hiç şansı yokmuş. Aşı olsaymışız, yaşama şansları olabilirmiş. Öyle dediler. Hiç olmazsa ben aşı olsaydım belki hastalanmayacak ve onlara da bulaştırmayacaktım. Ama
aşı olmadım ve aşı olmalarına da engel oldum.
Benim yüzümden annem, babam, kız kardeşim ve eniştem hastalanıp öldüler. Cenazelerine bile gidemedim. Ben kötü bir insanım. İnsanlığın bilgi birikimine yeterince inanmadım. Risk almaktan korkup, hayatıyla ilgili kararları erteleyip duran benim gibi korkak birine güvenmemeleri gerekiyordu.
Ayağa kalktı. Şişeyi ve bardakları eline aldı. Kafasını kaldırıp ilk kez yüzüme bakıp,
öyle bir vebal ki yaşayarak ödemek zorundayım. Yaşadıklarımdan sonra böylesi bir ceza az bile. O yüzden ne o yavru kedinin ne de kurtarmaya çalışanların vebalini almak istemedim. Hadi git şimdi, dedi.
Arkadaşımın anlattıkları ikimizi de hüzünlendirmişti. Bir süre sessizce çaylarımızı yudumladık. Az önceki neşesinden eser kalmamıştı. Biri çekip çayları tazeleme bahanesiyle içeri girdi. İkinci çayları getirse de gelen müşteriler nedeniyle kendi içemedi. Arkadaşımın gelen müşterilerine bir ev göstermek için dükkandan çıkmaya hazırlandığını görünce çayımı hızlıca yudumlayıp iznini istedim. Bana baktı. Kulağıma doğru eğildi. Top sahasının kuru otlarını tutuşturup yangın çıkarmış, benden sır tutmamı istemiştin. Sırrını açıklamamı istemiyorsan yine gelirsin. Dükkanın yolunu öğrendin. Bu kez kuru bir çayla bırakmam diyerek uğurladı. Sokağın yukarısına doğru yürüyüp çocukluğumun anılarını hatırlamaya çalışsam da arkadaşımın az önce anlattığı trajedi aklımdan çıkmıyordu. Hacının evinin panjurları kapalıydı. Bakımsız bahçesiyle terk edilmiş gibi görünüyordu. Küçükken bize kocaman görünen o erik ağacına durup bir kez daha baktım. Sonra gökyüzünü fark ettim. Şekilden şekle giren gizemli bulutlarıyla bir tek gökyüzü değişmemiş gibiydi. Çocukluğumu aradığım o hüzünlü sokaklarda daha fazla kalamadım. Adımlarımı hızlandırıp cinayet mahallinden uzaklaştım.